Küçücük bir zulüm öyküsü. Kritik bir vakitte otobüse binmişti. Belirli bir saatte belirli bir yerde olması gerekiyordu. Bunun için 7.30 vapuruna yetişmeliydi. Trafik nispeten akıyordu. Üstelik yeşil yanıyordu. Ne var ki çapraz yoldan yanan kırmızıya rağmen dalan taksi otobüsü 20 saniye oyalamıştı. Taksi şoförü 20 saniyeden ne çıkar diye düşünmüş olmalıydı. 3 durak ötede ise yasak levhasına rağmen U dönüşü yapan bir arabaya takıldılar. 20 saniyede oradan gitti. Neyse ki sonrasında bir vukuat olmaksızın otobüs son durağa vardı. Vapurun kalkmasına 1 dakika vardı. Normalde yetişirdi. Fakat kaldırımı sohbet yeri olarak kullanan, böylece geliş gidişi tıkayan 3 ahbap çavuş yüzünden yarım dakikası daha gitti. Adımlarını hızlandırdı mecburen. Koşa koşa iskeleye vardı. Turnikeleri geçti ve kapılar kapandı. 5 kişinin saniyelik sorumsuzluğu onun için 20 dakikalık bir gecikmeye yol açmıştı. Karşı kıyıda arkadaşı 20 dakika beklemek zorundaydı. Vapuru beklerken şunun farkına vardı. Büyük zulümlerin ve haksızlıkların farkındaydı çoğu insan. Ama şeytan ayrıntılarda gizliydi. Her birimizin kulağına ufacık haksızlıktan ne çıkar dedirtiyor, daha büyük haksızlıklara giden yolu da böylece açıyordu. Nitekim taksiciye, diğer araba sahibine ve 3 ahbap çavuşa haksızlık ettikleri söylense, canım saniyenin de hesabı mı olur, ne çıkar 20 saniyeden diyecekleri muhakkaktı. Ama saniyelik haksızlıklar dakikalara, saatlik kusurlar aylara ve yıllara mal olabiliyordu. Hem hak haktı, küçüğüne büyüğüne bakılmazdı. Büyük haksızlıklar yapmaya hakkımız olmadığı gibi küçük haksızlıklar yapmaya da hakkımız yoktu. Bu incelikle bakmaya çalıştığında hakperest diyebildiği kendi şahsının da küçük haksızlıklara, küçük zulümlere pekala imza atabildiğini fark etti. Kendisini asla zalim olarak görmemişti bugüne dek. Ama ince eleyip sırt dokuyunca masum olmadığını anlıyordu. O sırada aylar önce duyduğu hikmetli bir sözü hatırladı. Mazlumun ahı yerde kalmaz demişti bir dostu. Ama bakıyoruz ki ahlar yerde kalıyor, arşa çıkmıyor. Demek ki mazlum kalmadı aramızda. Hepimiz zulüm işliyoruz. Küçük yalanlar. Yıllar önce dillerden düşmeyen bir şarkı vardı. Olanı yokmuş gibi veya olmayanı varmış gibi gösteren, dolayısıyla Sani Zülcelal'in kudretine iftira anlamını taşıyan, yalanı masum gösteren bir şarkıydı bu. Ufak tefek yalanlar olurdu. Mühim değildi bunlar. Herkes ufak tefek yalanlara alışık olmalı ki bu sözleri ne yadırgayan çıktı ne de sorgulayan. Bu arada şarkı sahibinin ufak tefek yalanları devam etmiş olmalı ki bir zaman sonra eşinden ayrılma durumunda kaldı. Az zaman sonra bir başkasından da boşandı. İlahi kudrete yönelik yalan denilen iftirayı masumlaştırma günahına karşı bunlar kaderin bir tokadı olsa gerekti. Tek başına bu örnek bile ufak tefek şeylerin aslında hiç de ufak tefek olmadığını belgeliyor. Nitekim İmam-ı Gazali sürekli işlenen küçük bir günah, istiğfarı yapılan ve bir daha işlenmeyen büyük bir günahtan daha büyüktür diyor bir eserinde. Çünkü istiğfar ile insan o günahın atmosferinden çıkıyor, tekrar ilahi ölçülere eksen alıyor ve ubudiyet tavrına takınıyorken, küçük de olsa istiğfarı yapılmayan bir günah zamanla ölçüleri aşındırıyor ve insanı yaşadığı gibi inanma çizgisine sürüklüyor. Durum bu olduğu halde küçüklük bir meşrulaştırma aracı olarak çıkıyor karşımıza. Gündelik hayatın içinde söylenen nice yalan ve yapılan nice yanlış ufak tefekliği ileri sürülerek masumiyet zırhına büründürülüyor. Söz gelimi, çocuklarla olan diyaloğumuz çoğu kez yalanlar üzerine kuruluyor. Ağlayan ya da mızmızlanan bir çocuk, sustuğunda unutacağı vaatlerle kandırılıyor. Susarsan sana şunu alırım. Çocuk susuyor ama kendisine bir şey alınmıyor. Yahut, aa elimde bir kuş var gel bak diyor büyüklerimiz. Çocuk geldiğinde olmayan bir kuş birden uçup gidiveriyor. Mazeretimiz de hazır. Çocuktur anlamaz. Veya ölçüde tartıda ufak tefek oynamalar yapılıyor. Bir bakkal 20 gramlık bir şekere tamah edip 980 gramına da haram bulaştırıyor. Bir pazarcı bir kök ıspanağı kar edineyim derken belki yüzlerce ıspanağı kendisi için helal olmaktan çıkarıyor. Bir gişe görevlisi az miktar bozukluğa tamah ederek tahsilatı yuvarlayıp aldığı maaşa zehir katıyor. Bir tüccar malı alırken şu gün öderim deyip 2 günde atlama payı biçerek alışverişini yalanla lekeliyor. Şu veya bu makamdaki yüz binlerce insan ben yokum tamam mı diyerek sekreterini veya santral memurunu yalan makinesi olarak kullanırken katmerli bir yalanın yükünü sırtlanıyor. 5 saniyelik bir zamana tamah edip kırmızıda geçerken bir başka insanın saniyelerini çaldığımız unutuluyor. Aman canım diyoruz. 2 saniye beklesen ne olur? Sözün kısası, hayatımızın her gününde ufak tefek o kadar yalan ve küçük gördüğümüz o kadar haram var ki, biz tüm bunlar için mühim değil zırhını hazırlamışız gerçi. Ama adli ilahi, hak haktır, büyüğüne küçüğüne bakılmaz diye hükmediyor. Ve adili hakim, Zilzal suresinde mahşer gününü tasvir ederken, küçük şeylerin büyüklüğünü de bildiriyor. O gün, insanlar işlerinin kendilerine gösterilmesi için bölük bölük dönerler. Kim zerre miskal iyilik yapmışsa, onu görür, karşılığı verilir. Kim de zerre miskal kötülük yapmışsa, onu görür, karşılığı verilir. Maymunlar ve domuzlar. Sıklıkla düşen bir hatadır. Rabbini tanımayan, dahası inkarını bir inat konusu yapan insanları anarken, bazı hayvanları söz konusu ederiz. Söz gelimi, maymun Allah'ını bilen ve onun verdiği görevi yerine getiren biri olduğu halde, Darwin'i anarken zaten maymun suratlı biri der geçeriz. Oysa Darwin'e o yüzü veren Allah'tır. Ve problem Darwin'in yüzü değil nefsidir. Darwin dünya güzeli bir insan olsa da fark etmeyecektir. Hem maymun Rabbimizin çirkin değil, sevimli mi ve sevimli bir mahlukudur. Adı anıldığı anda bile yüzlerde tebessüm izi belirmektedir. Maymuna yapılan haksız hakaretin bir benzeri domuzlar için sergilenir. Avrupa ve Batı düşmanlığını domuzlara hakaret ederek dile getiren insanların sayısı o kadar fazladır ki. Üstelik domuzun etinin haram oluşu onu hakaret konusunu yapmada bir haklılık unsuru olarak kullanılır. Oysa domuz da Allah'ın bir mahlukudur ve özellikle yavruları kesinlikle çok sevimlidir. O nefret edilmesi gereken bir varlık değil, bütün canlılar gibi yaşama hakkı olan bir yaratıktır. Fakat insanlara gıda olması için değil, bir temizlik memuru olarak yaratılmıştır. Hepsi Allah'ın yaratığı olan ve kendisine verilen görevi yerine getirmeye çalışan mahlukatı, kulluk görevini hiçe sayıp tanrılaşma iddiasında bulunan ve böylece hayvandan da aşağı bir derekeye düşen insanlarla lütfen bir tutmayalım. Yoksa günün birinde bir mahkeme-i kübra açılınca önümüze görevli memura hakaret başlıklı kalın bir dosya da gelebilir. Yürümek. İhsan edilen kolaylıkların, bize bu kolaylıkları ihsan edeni unutma vesilesi kılındığı garip bir çağda yaşıyoruz. Teknolojiyle dünyamıza gelen her bir nimet, bir şükür konusu olması gerekirken gaflet sebebi kılınıyor. Mesela Kadir-i Hakim, sert ve katı demiri bizim için yumuşatıyor. Hadid yani demir suresi başta olmak üzere değişik vesilelerle hatırlattığı gibi o sert demir Rabbinin emrine ve kanununa uyarak hamur misali yumuşuyor. İstenen kalıba sığıyor. İstenen şekle girebiliyor. Çanak da oluyor bizim için kaşıkta. Buzdolabı gemi yahut uçakta. Demirden atlar veya demirden kuşlar sayesinde eskiden aylar boyu gidilen yollar şimdi artık saatlere sığıyor. Ama o uzun yolları kısacık bir zaman içinde geçip giderken sert demiri bize bu uğurda binek yapan bu demirden atların veya demirden kuşların yakıtını da 400 milyon yıl önceden hazırlayıp yer altında depolayan Rabbimiz hatıra gelmiyor bile. Yollar bitiyor. Egzoz gazıyla beraber benim arabam şu kadar saatte gider gibisinden boş böbürlenmeler kalıyor geriye. Yollar bitiyor. Abi bir gaza bastımlardan öteye gitmiyor konuşmalar. Ne tefekkür ne şükür. Kalplerimiz demirden de sert, demirden de katı. Hatta kas katı olmuş olmalı ki demir bile emri ilahi karşısında hamur gibi yumuşarken demirle sunulan ilahi nimeti düşünmeyi emreden apaçık ayetlere rağmen kalplerimiz yumuşamıyor, tefekküre ve şükre açılmıyor. Sahi hangimiz her gün bindiğimiz demirden bineklere, araba, tren, tramvay, vapur veya uçağa onları bize musahhar eden Kadir-i Rahim'e hamd ve şükürler ederek biniyoruz. Açık konuşalım. Biz Kur'an ayetinin dersini taşıyan nebevi Subhanellezi sahhara lena duasını bile asli dersinden ve manasından soyutlayarak sırf başımıza bir kaza gelmesin diye okuyor değil miyiz? Bunca nankörlük ve şükürsüzlük, bunca tefekkür tembelliği karşısında da hizmetimize sunulmuş o nimetler kolaylık değil, zorluğa, rahatlık değil zahmete dönüşebiliyor. Yollar kilitleniyor, trafik keşmekeşi içinde o demir binekler birer demir kafes haline bürünüyor. Gürültü ve duman, şükürsüz insanoğluna acil bir ceza ve bir ilahi ikaz olarak hemencecik geliyor. Dahası gün olmuyor, o demir binekler bir tabuta dönüyor. Kazalar sonucu bizi öte dünyaya kadar götürüyor. Gün oluyor, yürüyerek 10 dakikada gittiğimiz yerlere, yolun ortasında da bırakamadığımız o demir bineklerle yarım saatte ulaşabiliyoruz. Galiba ayakların ve yürüme denilen fiilin farkına da ancak bu durumda varıyoruz. Yoksa kendisini demirden bineklere mahkum eden modern insan, o bineklere karşı şükrünü ifa etmediği gibi ayaklarını da unutmuş görünüyor. Halbuki demir bineklerin ve kauçuk tekerleklerin gidişinden çok daha harikulade bir olaydır yürümek. Bir ayağın ve kaval kemiğinin yürüme esnasında taşıdığı yük, dayandığı basınç, bir arabanın taşıdığı yüke ve dayandığı basınca oranla kat be kat fazladır. Bütün vücudun o yürüme esnasında uyumlu bir biçimde hareketi, gözler, beyin, sinirler, bacaklar, ayaklar arasında sağlanan koordinasyon, diz ve topuklardaki eklemlerin son derece esnek ve kıvrak yapısı, tabanların ve ayak parmaklarının benzeri hiçbir arabada görülmeyen yer tutma kabiliyeti derken her bir yürüyüş esnasında eşsiz bir ilahi sanat sunulur gören gözlere. Üstelik her bir canlıya onun durumuna ve ihtiyacına uygun sayıda ve yapılı ayaklar verilmiştir. Ne insanın iki ayağı eksik, ne 40 ayağın 40 ayağı fazladır. 2, 4, 8 veya 40. Gerek ayak sayısı, gerek ayak yapısıyla her canlı kendi konumuna ve görevine en uygun yürüyüşü gerçekleştirecek bir kıvamda yaratılmıştır. O kadar ki hepsi iki ayaklı olan kuşların hepsinin ayak yapısı farklıdır. Kendisine rızık olarak su üstündeki küçük sineklerin takdir edildiği bir kuş, su üstünde yürümesini mümkün kılacak ince ve upuzun ayaklarla yaratılmış. Su içindeki mahluklarla beslenmesi takdir edilen leylek veya balıkçılar ise upuzun ayaklar değil, kısa ayak ve uzun bacaklar verilmiştir. Ta ki su üstünde değil, su içinde yürüyebilsin. Aynı şekilde kendisine dağlık yerlerdeki otların ve çalıların rızk olarak seçildiği keçiye verilen ayaklarla, daha az eğimli yerde kendisine otlak olarak bahşedilen koyunlara verilen ayaklar arasında onların kendi konumlarına ve ihtiyaçlarına denk düşen bir farklılık vardır. Kısacası, ister insan için olsun, ister sair canlılar için binbir hikmet, ilim, sanat ve kudret yüklü bir ilahi ihsandır yürümek. Her gün yürüdüğü için onu adiyat kuyusuna atıp üzerinde düşünmeyen insana bir ilave ihsan olarak yürüyen her canlıyı Allah'ın varlığının delili olarak bildiren ayetlerde bahşedilmiştir. Yine bu sırdandır ki ancak onun yaratması, emri, izni, irade ve kudretiyle adım atabilen, bilhassa hastalıklar ve felçlerle bunun böyle olduğunu apaçık gören insana, kendisinin kul olduğunu, yürümesinin de bir ilahi insan olduğunu bilmesi gereğini ihsas eden bir Kur'ani fermanla, yeryüzünde böbürlenerek yürüme diye de emrolunmuştur. Ümmetin müceddidi, Ey Fisani ünvanını layık gördüğü İmam-ı Rabbani de işte bu yüzden her gün mazhar olduğumuz böylesi ilahi ikramları unutup kendisinden keramet göstermesini isteyenler karşısında ayağa kalkar, birkaç adım yürür ve şunu söyler. İşte keramet. Her sofrada bir kainat gizlidir. Şu kitabın önceki sayfalarını da okuyanlar nefsin miyopluğu ile ilgili bir bahsi muhakkak hatırlayacaklardır. Nefis gerçekten miyoptur. Ama onun göz bozukluğu miyoplukla sınırlı değildir. O Sani-i Zülcelal'e iletmesi gereken şükrü başka adreslere yöneltirken bir tür şaşılık hali sergilediği gibi önüne gelen hazır nimetler karşısında ciddi bir hipermetropluk da arz eder. Zira önüne gelen nimetleri hakkıyla göremez. Kıymetlerini ya tam takdir edemez veya hiç takdir etmez. Her gün önümüze serilen yeni yeni sofralar karşısında takındığımız tavır, ölüm ve ahiret söz konusu olduğunda miyop olan nefsin, hazır nimetler söz konusu olunca hipermetropta olduğunun belgesidir. İnanmayan biri, şükür kapılarını zaten kapamış durumdadır. Ki, inkarla nankörün aynı kökten gelmesi manidardır. Lakin, işe bakın ki, biz inananlarda da pek şükür hali gözlemliyor. Her gün, hatta her an muhatap olduğumuz bunca nimet, adiyat zindanına atılırken, anca ekstra nimetler karşısında şükürler ediliyor. Mesela sofradan şükürle kalkışımız ancak sıra dışı şeyler de içeriyorsa mümkün oluyor. Yoksa mesela sabah kahvaltısında her gün yediğimiz peynir, zeytin, ekmek, reçel, pekmez veya bal için Rabbimize şükretmek açık söyleyelim pek aklımıza gelmiyor. Halbuki içinde ne bulunursa bulunsun, her sofrada yepyeni bir dünya sunulmaktadır. Mesela bugünkü kahvaltınıza bakın. Kahvaltı sofrasına koyduğunuz malzemeler nerelerden geldi? Bizim sofrayı söyleyecek olursak, peynir Afyon veya Van'dan, çay Rize veya Seylan'dan, bal Bitlis'ten, şeker Balıkesir'den, domates Adana'dan, zeytin tereyağı ve çemen Tire'den geldi. Buğday Konya'dan mı, Eskişehir'den mi geldi, oralarda mı, başka bir şehirde mi öğütüldü bilmiyorum. Keza çayı içine koyduğumuz su dar bir nazarla bakılırsa musluktan, biraz daha perdeyi aralarsak Ömerli Barajı'ndan, biraz daha aralarsak bulutlardan geldi. Ama o bulutlarda biriken su Atlas Okyanusu'nun mu, Hint Denizi'nin mi, Kızıl Deniz'in mi bilmiyorum. Öyle ya da böyle, benim gibi milyarlarca insanın içmesi için 24 saat içinde milyarlarca ton su buharlaştırılıp arıtılmıştı. Bu iş için 150 milyon kilometre uzamdaki güneş vazifeye koşturuldu. Buharlaşan su damlacıkları bulut adlı gemilere yüklendi ve rüzgar adlı hizmetkarın sevkiyle bulunduğum şehre, oradan baraja, oradan evime gönderildi ve çaydanlığıma girdi. Çayın o suda demlenmesi içinse bilmem hangi kara parçasında 400 milyon yıl öncesinden petrol ya da doğalgaz depolanmış bulunuyordu. Hakeza kimi Bitlis'te, kimi Seylan'da, kimi Adana'da yetişen nimetlerin bana kadar gelmesi için de yine petrol ve ayrıca demir kullanıldı. Diğer taraftan Tire adlı bir ilçenin herhangi bir tepesinde tek bir zeytinin vücuda gelmesi için yerkürenin eğiminden güneşin çekimine, güneşin ısı ve ışığından Samanyolu'nun dönüşüne uzanan kainat çapında bir faaliyet gerçekleştirildi. Bir bardak çay içebilmemiz için sayısız hidrojen ve oksijen atomu bir aşkı kimyevi ile bir arada tutuldu. Bir kaşık bal için binlerce arı binbir çeşit çiçeğin etrafında dolaştırıldı. Sözün kısası, ister kahvaltı olsun, ister akşam yemeği. İster 10 çeşit olsun, ister tek çeşit. Her sofrada bir kainat gizlidir. Her bir sofra için zerreden galaksilere koca bir kainat çalıştırılmaktadır. O yüzden de özel anlarda özel nimetlere şükreden bizlerin aslında her anın ve her nimetin özel olduğunu, her an her bir nimetin bütün kainatın istihdamıyla bize gönderdiğini bilmemiz gerekiyor. Durum bu olduğu için de sofraya her oturuşumuzda kainattaki zerreler ve bileşik adedince şükürler etmemiz icap ediyor. 5. Bölüm. Sıradan günlere dair sıra dışı notlar. Parmaklarım ayı gösterirken aptallar parmaklarıma bakar. Tibet atasözü.